Ayrım 14.
İhsan'dan Ayşe'yi ziyaret için izin isterken sesimde bir ehemmiyet, belki de esrarengiz bir ima vardı. Fakat onun yüzü hiç değişmedi. Kapanık ve meşgul, adeta resmi bir sesle, "Bir saat izniniz var," dedi ve hemen yanına emir almak için gelen dev vücutlu süvari çavuş ile meşgul oldu. Seyyarın olduğu vadiye inen meyli aşarken etrafta dalgalanan başaklara Ayşe'ye söyleyeceklerimi anlatıyorum. O kadar ateşin ve sıcak şeyler söylüyorum ki, o kadar mustarip ve bedbaht bir insan, onun sevdasıyla ölen bir ihsan tasvir ediyorum ki, tahayyül ettiğim acıklı şeylerle kendim de ağlamaya başlıyorum. Mutlak Ayşe de bir çocuk gibi ağlayacak. Bana ihsanla kalplerini ve ellerini birleştirmek için yalvaracak. Sonra ben de, yok, kalbim fazla atıyor. Bu hayali burada kesmek lazım. Akşam oluyor. Vadide çadırlar yine yandı. Siyah insan halkaları ortasında yine alevler oynuyor. Zannediyorum ki gözlerimden kaçan başak dalgaları tamamen karanlığa girmeden bana tuhaf bir şey söylediler. O zaman gülüyorum. Longfellow'un bir masalını söylüyorlar. Bu ne kadar acayip bir masal. Sahne Amerika'nın ilk muazzam vahşeti. İşte Sakarya Vadisi'nin ıssız, işlenmemiş sarı beyabanları, siyah dağlıkları gibi bir yer. İlk gidenlerden sarı kağıt yığınları arasında yaşayan mahcup ve genç bir katip var. Onun mehip vücutlu, kalbi altından, kolları çelikten silah ve kuvvet adamı olan kocaman bir dostu var. Ne nefis ne muazzam bir insan. İkisi de aynı güzel kadını seviyorlar. Fakat mutlak o diyarda kadınlar silah ve tabiat adamını severler. Belki de her yerde öyledir. Bunun için katip biliyor ve güzel kadının yanında bir kedi kadar bile sesini çıkaramıyor. Bir taraftan kavi kudretli dostu da yavaş yavaş hüküm ve nüfuzunu aldığı vahşi tabiattan fazla kadının güzel gözlerinden korkuyor. O da sevgilinin yanında dilsiz ve korkaktır. Dostuna kağıtlar arasında oturan çelimsiz gence diyor ki, "Sen git, aşkımı sevgiliye söyle. Sen kitaplar ve kağıtların dilinden anlıyorsun. Yanık şeyler söyle, beni istesin." Ve genç, benim gibi daire ve kağıt adamı, sevgiliye gidiyor. Bir yanardağ gibi feveran ediyor. Tıpkı benim başak dalgalarına söylediğim gibi, mukavemet edilmez bir kalp hikayesi anlatıyor. Güzel kadın, güzel gözlerinde müphem tebessümle onun ta kalbine bakıyor. "Kendin için söyle," diyor. "Ben ne hain ne kötü adamım. Bunu orada hatırlıyorum. Ayşe çadırının loş kapısından bana "kendin için söyle Peyami" diyecek gibi geliyor. Kalbim nasıl atıyor? Fakat ben o kadar fena bir adam değilim. Seyyar'ın arkasından bir yere oturuyor, sükunet bulmaya çalışıyorum. 10 sene evvel ben değersiz bir hariciye memuru ruhu taşımayaydım. Şimdi hikayeyi böyle yazmayacaktım. Onun yanında orta yaşlı, ağabeyi tavırlı, sakin ve hissiz amcazade ve dost olacağım. Her zamanki gibi bana itimat edecek ve mutlak ihsana avdet edecek. Çadırın kapısından baktım. İçerisi eter, tentür diyot kokuyor. Çadırın biraz loş derinliğinde, sedyeler üzerinde başlarında takkeleriyle Ayşe'nin hastalarını görüyorum. Kendisi direğin dibinde iri bir askerin başına soğuk su koyuyor. Çadırda başka kimse yok. Bir ses duyuyorum. Kesik bir ses. "Yunan gidiyor mu bacım?" Bu bir sual. "Gidiyor Ahmet. Artık 3 gün sonra buralar temizlenmiş olacak. Sen göğsünü bedava deldirmedin ya. Biraz su bacım." "Bacağım ufruluyor. Tohtor ne zaman gelecek?" "Vay anam, vay anam." Bu bir feryat. "Ah, bir ilmon iletemez misin bacım?" Bu bir dilek. "Senin için ey sancağımız, ölürüz de vermeyiz." Bu şikayet etmeyenlerin acılarını boşaltışları. "Ayşe, benimle beraber gelemez misin?" "Sen misin Peyami? Dur, şimdi geliyorum. Mustafa Çavuş, biraz hastaların yanına kal." Şimdi çadırın kapısındayız. Ayşe'nin yüzü tamamen esmer ziya ile karışmış, gözlerinin etrafı simsiyah, gözlerinin içi siyah, siyah. "Yunanlılar hakikat ricat ediyorlar, değil mi Peyami?" "Evet Ayşe. Yarın Haşmet Bey'in fırkası da Cemal'de mutlak harp edecekler. Mutlak İhsan'ın alayı da harbe gidecek." "Sayıklıyor musun Peyami?" "İhsan'ın nokta noktancı alayı kumandan olduğunu bilmiyor musun?" "3 gün evvel gördüm. Bir şey söylemedi. Alayın karargahı nerede?" "İşte şu sırtlarda. Demek üçümüz de yarın İzmir yolunda." Ne garip gülüyor. İçim yırtılıyor gibi. "Sen kolorduya mal oldun mu Peyami?" "İhsan'ın emir zabit oldum." Hayretle gözlerini açıyor. "Sen de mi ateşe? Hepiniz pervaneler alayı gibi ateşe koşuyorsunuz." "Öyle ya. Bir ben kaldım." İçeriden bir ses. Ah bacım, bacım. Bu Hüseyin Çavuş'un sesi Peyami. Kolundan yaralı. Mutlak alayına dönmek istiyor. Hüseyin Çavuş'a ben Eskişehir'de baktımdı. Bir peritonit geçirdiydi. Bu sefer 9 yaradan aşağı almayacağını söylüyor. Biraz kapanık ve soğuk yüzünde yeni sıcak bir heyecan var. İhsan'ı ateşe girmeden görmek istemez misin? Sakarya Harbi'nin en büyük hususiyeti alay kumandanlarından cennete bir şehit alayı göndermek. Birdenbire arkasını bana çevirdi. Uzaklara bakıyor. Sonra yine dönüyor. Karanlık daha derin. Yüzünü göremiyorum. Sıvalı kolunu uzatıyor. Benim kolum okşuyor. Sen de, Cemal de, o da. Belki Hüseyin Çavuş da. Hepiniz gidiyorsunuz. Bugünlerde insanları yumuşatmak iyi bir şey değil. Bugün ordu İzmir yolunda. Ben de sizinle beraber gelmiyor muyum? Allah'a ısmarladık Peyami. Ben hastalarıma dönüyorum. İhsan'a selam götüreyim mi? Zaferine dua ettiğimi söyle. Gece Ayşe bilmecesinin nasıl halledilmez bir şey olduğunu düşündüm. Gece yarısı İhsan karyolasının üstüne çizmeleri ve mahmuzlarıyla uzandı. Ne kuru ne fena bir soğuk. Dışarıda nöbetçi mütemadiyen dolaşıyor. Ayşe'den bahsedeyim mi? Yüzü hiç cesaret vermiyor. Kalpağını masanın üstüne fırlatmış, elleri başının altında, gözleri çadırının tavanında dolaşıyor. Yarım saat kadar söylemeye cesaret edemedim. Sonra başlamaya karar verdim. Fakat o an İhsan'ın sesini duydum. Sayıklıyor. Bölük ateş! Haydi çocuklar! Düşman kaçıyor! Tepeye! Tepeye! Öyle müthiş soluyor ki elinde tüfeği askerle beraber koşuyor. Bende acayip bir heyecan var. İlk defa büyük ateşe gireceğim. İlk defa askerler gibi ölümün suratına ihtiyari atılan mümtaz sınıftan biri olacağım. Ne Ayşe ne kimse beni artık geri mahlukiyatından addetmeyecek. Gözümü sabahleyin açtığım zaman İhsan'ı çadırın direğine dayanmış kahve içer buldum. Seyyardan atladım. Ortalıkta bir bayram günü hususiyeti var. İnsanları tamamen susturan bir bayram. Toplar gümbür gümbür atılıyor. İhsan beni görünce ilk ve son defa sırıttı. Bekçi baba geldi. Peyami kalk. Dışarıdan bir vızıltı duyuyorum. Yunan tayyareleri var. Alayın yerini keşfetmişler galiba. Allah'ım, korkmaktan korkuyorum. Tayyarelerin kendisinden değil. İhsan çadırın kapısına gidiyor, başını kaldırıyor, yukarıya bakıyor. Gözlerinde uçurtma seyreden bir çocuğun hazzı var. Birkaç yayırtı oldu. Öteye beriye birkaç bomba düştü. Kimse aldırmıyor. Neferler ellerinde kovalar gidip geliyorlar. Top sesleri azıyor. Önümüzde 15'likler köpürüyor. Anlıyorum, harp umması başlamıştır. Öyle sessiz ve derin bir hava var ki içimiz bomboş, asabımız yerinde yok. İhsan büyük bir tecessüs içinde. Önümüzdeki sırtlar muharebeyi kapıyor. Öbür tarafta Doğatepe muharebesi var. Vadiden, seyyarın etrafındaki haki kümelerden parça parça kıtalar ayrılıp gidiyor. Önümüzdeki sırtların hattı balasına gelmeden biraz duruyor, sonra kaynaşıyor, sonra hatta atlayıp kayboluyorlar. O hattan sonra ateş var. Biz de oradan geçeceğiz. Ne zaman? Saniyeler ne kadar uzun, sükut gittikçe ne kadar elimizle tutulur bir cisim gibi sert etrafımızı alıyor. Alay karavanasını bir saat evvel yedi. Karınca gibi hazırlanıyor. 12'de İhsan'ı kumandan Haşmet Bey çağırdı. Bir saat sonra İhsan da çadırın etrafında bölük kumandanlarını topladı, talimat veriyor. İşte biz de gidiyoruz. Bizden evvel Cemal'in alayı geçiyor. Biz atların üstündeyiz. Cemal'in alayının son neferi hattı balayı geçerken İhsan dikkatini örtmeye çalıştığı sert bir sesle "En evvel Cemal'in alayı gitti," diyor. Gözleri seyyara bakmadı. Fakat o zahiri bir şeydi. Bütün varlığıyla seyyara bakmadığından eminim. Kendi kemiklerimde, etlerimde, kalbimde, kafamdaki müthiş çekinti İhsan'ın ısrabının eşi değil mi? Bu büyük azabı iki vücut bir kalp taşıyor gibi İhsan'la beraber taşıyoruz. İhsan'la manen bir olduk zannediyorum. Bir dalga daha bizim kütlede harekette. Bir rap rap asker. Yanında demir gibi yüzleriyle zabitler atlarda gidiyorlar. Birinci taburumuz hattı balayı geçerken biz vadideyiz. İkinci tabur sırtı açtı. İhsan yanımızda atının üstünde öyle sabit ve kavi ki dört nal sağa sola koşuyor ve emirler veriyor. Biz etrafında, süvariler arkasında, toplardan sonra yegane sesi bizim atlarımızın nalları çıkarıyor. Alayın yaveri Mülazım Muhsin Bey muazzaf bir zabit. Bütün işleri arasında bana öyle geliyor ki benim ihtiyat zabiti olduğumu hissediyor ve beni koruyan bir tavrı var. Halbuki ben her emir götürürken ondan daha süratle uçup gidiyorum. İhsan artık insan değil, etrafında insan olan kimse yok gibi. Emir verirken beni bile görmüyor. Son bölük aşarken beni tabur kumandanına yolluyor. Hattı balayı yalnız, ihsansız vasıl oldum. Dönerken mendilimi çıkarmak, seyyara sallamak istiyorum. Allah'ım, nasıl yakıcı ve amir bir arzu. Fakat dönmedim. Hattı balayı aştım. Hattı aşınca dağlarla çevrilmiş bir vadiye girdik. Ortasında bir yol ve yol üstünde bir toz bulutu içinde siyah insan atları geçiyor. Dağdan dağa toplar atılıyor. Bir toprak bulutu kaldırıp kaçıyorlar. Sırtlarında karıncalar gibi insanlar var. Önümüzdeki hattın sonu Polatlı'nın önündeki küçük menfeze varıyor. Sağı Kartal Tepe sırtları, solu Polatlı tepeleri. Menfezin sağındaki küçük tarlayı top ateşi pamuk atar gibi atıyor. Siyah sarı bir toprak yerden fışkırıyor, kabarıyor. Biz de oradan geçeceğiz. Yolun sağındaki solundaki tarlalarda ikide birde bir tarlaka ve topraklar kalkıyor. Yalnız atlar ürküyor. Asker sessiz ve sabit yürüyor, akıyor. Artık ne sağımızdaki ne solumuzdaki ateşe bakıyoruz. Gözlerimiz Polatlı'nın arkasından başı siyah bir ehram gibi yükselen Karadağ'ın tepesinde. Oraya gideceğiz ve onu zapt edeceğiz. Herkesin iradesi kendinden yüksek bir elde. Kimse o ateş tarlasını nasıl geçeceğini düşünmüyor. Her kütle orada bir defa karışıyor, açılıyor, bağlanıyor, bir şeyler oluyor, sırtların diplerinden kaybolup gidiyorlar. Biz oraya ancak bir saatte varırız. Daima rap, rap, rap. Yanımızdan bir otomobil rüzgar gibi geldi, geçti. Fırka kumandanına başkumandanlıktan bir emir getirdi. Galiba kütle daima hareket ediyor. Dört nala bir zabit geldi. İhsan'a yaklaştı. Selam vaziyetinde emir tebliğ ediyor. Sabırsızlanan atlarımızı zorla zapt ediyoruz. Emir bitti. Yine hareket. İhsan'ın yüzü biraz açıldı. Biz merkezden hücum edeceğiz. İlk ateşte biziz Peyami. Sanki bugünkü bayram bizim için oluyor. En güzel mendilleri, şekerleri bize verdiler kardeşim, diyor. Ben dört nala sağa sola gidiyorum. O ateş tarlasını en az zayiatla geçebilmek için kumandanın talimatını götürüyorum. Yine ihsandan evvel ateş tarlasına girdim. Soldaki höyüğün arkasından taburu geçirecekler. Polatlı'nın kırmızı damlarında siyah bir infilak gördüm. Sağımda iki haki cenaze yerde yatıyor. Bunlar ilk kurbanlar galiba. Menfezi geçtikten sonra Polatlı'nın arkasından Karadağ'a kadar hayli ehemmiyetli bir meyil ile bir sırt daha karşımıza çıktı. Soldan gidip meyili aşacağız. Deniz fırtınasından pek korkardım. Bir gün Marsilya'dan gelirken azim bir fırtınaya tutuldum. Fırtına başlarken daha vapur kayık gibi çalkanmaya, beyaz köpüklerin üstünde kendini kaybetmeye başladı. O zaman kaptanın ve tayfanın yüzünü mütemadiyen aramıştım ve her defasında henüz tehlike dakikasının gelmediğine inanıyor ve korkumu asıl tehlikenin vüruduna talik ediyordum. Kendi kendime fena geldiği zaman korkarım, diyordum. Deniz azıyor, azıyor. Ben yine kumanda mevkiinde kaptanın dalgalar arasında yüksek sesle kumandasını takip ediyordum. Bu ses bana garip bir teselli ve sükun veriyordu. Burada da bu korkunç sükun içinde de top seslerinin kulakları patlatan iniltileri arasında da İhsan'ın ve küçük zabitlerin insan sesinden ziyade çelik sesine benzeyen kısık kumandanlarını dinliyor, etrafa yavaş yavaş ekmeye başladığımız arkadaş naaşlarını aşıp giderken korkacak dakikanın gelmediğine kani oluyordum. İşte mitralyoz sıkırdıları, işte top, işte kurşun vızıltıları, işte mütemadiyen yere serilen atlı ve yaya askerler. Hala korkmuyorum. Ne garip şey. Harpte yegane korkunç şey insanın korkusu galiba. Hezimet ve ricatı olmayan yerde meğer korku yokmuş. Harp ne basit bir şey. Akşam karanlığı geliyor, soğuk artıyor. Rüzgar asker saflarını sağa sola sarsıyor. Vız vız üzerimizden ölüm aşıp geçiyor. Vay anam, vay anam. 10 adım ötede uzun kaputuyla, son ışığıyla teneke matarası parlayan bir nefer yerde yatıyor. Uzaklardan sedyeler geçiyor. Kumanda sesleri daha kısık, daha çelik gibi. Önümüzdeki sırtın hattı balasına yetişen bir yerde tabi ve siyah kocaman bir çukur var. Ateşten nispeten masum görünüyor. Alay sargı mahalli orası. Alay kumandanı orada mevki aldı ve hakiki dağ hücumu oradan başladı. Karanlık basmadan evvel kafamda bir levha yerleşti. Son sırttan sonra Karadağ ile aramızda küçük, pek küçük meyillerle uzanan bir vadi. Kartaltepe sırtları ile Polatlı sırtları ve Karadağ'ın kendisi hep bu vadiyi ateş altında tutuyorlar. Merkezden hücum edecek olan alay buradan geçmeye mecbur ve en uzun top ateşine bizim alayımız maruz kalacak. Karanlık basmadan bu vadiyi kumandan gözden geçirmek istiyor. Herhalde vadiyi iyi tanımak, bütün avarızını görmek lazım. Alayın hareketi biraz tevafuk etti. Kumandan yaveriyle sırtın en yüksek noktasına tırmandı. Hava kızıl esmerlikten siyah esmerliğe geçiyor. Yunanlılar karanlıktan evvel mutlak kuvvetlerimizi buradan geri çevirmek istiyorlar. Dünyanın bütün topları burada azmış köpürüyor ve o an hattı balada iki yağzatın geçtiği yerde bir toprak bulutu havaya kalkıyor. Hep birden kısık bir feryat. Kumandan bey, kumandan bey. Kalbim durdu. Hissetmeye vakit kalmadan toprak bulutu dağıldı. Hattın üzerinde bir tek şaha kalkmış yağız at, süvarisi tarafından zapt edilmeye uğraşılıyor. Atın başı ortaya döndü. Bir dakika sonra tekrar bu tarafa ve sırttan aşağı süratle geldi. Uzaktan İhsan'ın sesini daha kısık duydum. Peyami, Muhsin yaralandı. Sığıye'yi çabuk gönder. Karadağ'ın eteğine gelmeden burada hayli zayiatımız var. İhsan tabur kumandanlarını topluyor, dağın eteğine karanlıkta yaklaşmaya karar veriyor ve onların yürüyüş istikametlerini tayin ediyor. Onları top ateşi altında öbür tarafa bakan vadinin bütün avarızını ezberletiyor. Şimdi karanlığı bekliyoruz. Etrafımı ve kendimi dinliyorum. Harbin ruh tarifini tespit ediyorum. Harpte yegane korkulacak şey korkudur. Nihayet gece tekrar. Onda harekat başlıyor ve vadiyi geçiyoruz. Artık harp yalnız kumanda değildir. Kuvvetin, hissi Selim'in kendi kendine yürüyüşüdür. Gece yarısı Karadağ'ın eteğindeyiz. Önümüzde o siyah mahruti bir heyula gibi. Yunanlıların tenvir tabancaları harp sahnesini güzelleştiriyor. Top ve mitralyöz düellosu bomba harbi olanca şiddetiyle devam ediyor. Karadağ'ın eteğini avcıya yayılan tırmanan gölgeler yeşil ve kızıl ziyanın intikasıyla yanıp sönüyorlar. Hareket kızışmış, sedyeler sık geçiyor. Hep o yeşil ve kızıl ziyaların ani tutuşması avcı hatlarında biçilmiş gibi, koparılmış gibi diş diş avcıların yere serpildiğini görüyoruz. Fakat harp devam ediyor, devam ediyor. Yunanlılar dağın tepesinde kayadan bir terasta tahsin etmişler. Birinci tabur onlara çok yakın, ikincisi de geçti. Birinci, ikinci tabur kumandanları şehit oldu. Bir an var ki manevi bir teaffuk hissediyorum. Alayın zayiatı yarı yarıyadır. Bizim süvarilerden ikisi şehit. Karanlık gittikçe kesif oluyor. Top ateşi artık durdu. Alay ileriye gidiyor mu yoksa teaffuk mu etti? Yandan küçük beyaz bir ziya dağların üstünden yavaş yavaş karanlığa serpiliyor. Etraf biraz seçiliyor. İhsan'ın sesini bu bitmeyen ateş humması içinde kudretle duyuyorum. Üçüncü taburla kendisi hareket ediyor. Taburun önünde keçilerin geçemeyeceği yerlere tırmanıyoruz. İhsan daima askerden çok önde. Öyle sabit, öyle kat'i yürüyor ki arkasındaki siyah kütlede en küçük bir tereddüt yok. Vay anam, Allah'ım, amanın, ne derin inilti ve hırıltı. Fakat İhsan'ın hayatı büyülenmiş gibi başının üstünden kurşunlar vız vız uçuyor. Sağına soluna bombalar düşüyor. O elinde tüfeği daima tırmanıyor, tırmanıyor. Zannediyorum ki artık tepeye pek yakınız. İhsan'ın yüksek sesle Yunanlılara sövdüğünü duyuyorum. Ne garip, ne garip bağırıyor. Kudurmuş gibi gidiyor. Anadolu'nun kalbinde kara kaya parçasına kadar gelenlere öyle gayzla, ihtirasla sövüyor ve koşuyor ki. Onlar da sövüyorlar. Bomba ve kurşunla beraber taş, çamur atıyorlar. Türkos, Türkos diye galiz bir küfürle bağırıyorlar. Kayanın tepesinden onların ortasında son taburun bakiyesinden kalmış kahramanlar var. Orada gırtlak gırtlağa dövüşüyorlar. İhsan arkasına haykırıyor. Kayanın tepesine asker, kayanın tepesine. Kızıl bir tenvir tabancası askeri İhsan'ı kayaların birine sarılmış yükseğe atlarken gösterdi. Bir yaralı şehit kümesi içinde arkada askerin canı gırtlağında haykırıyor. Tamamen kendinden geçmiş. Allah Allah Allah Allah. Bombalar ve mitralyöz ateşi bir avuç tırmananların üstünde. Ben bir şey bilmiyorum. Sarhoşum. Kendimden geçmişim. Onunla beraber ben de sövüyorum ve haykırıyorum. Bir an İhsan'ı kayanın tepesinde ayakta gördük. Ay tamamen çıkmış. Karadağ beyaz ağını germiş. Gırr bir yaylım ateşi. Sonra duruluyor. Hepimiz kayaların dibindeyiz. O kendine kollarını açan ve koşan siyah kardeş, kütlenin kucağına dibinden kopmuş bir ağaç gibi devriliyor. İhsan, kardeşim, İhsan, İhsan, Allah'ım, Allah'ım. Yunanlılar o küçük kayadan terası terk etmiş olacaklar ki ateş kesilmiş gibi onu kollarımın arasında kayalardan indiriyorum. 5-10 çift kardeş eli benim üzerimde. Gumandan Bey, Gumandan Bey. Hepsi onu tanımak, hepsi onun etrafında kalmak istiyor. Bıyıkları ayakta, gözleri dönmüş, yüzü barutla simsiyah, başından, göğsünden kanlar akan bir çavuş bağırıyor. Kumandanın intikamı, arkadaşlar, arkamdan gelin. Bu karanlık kütle yeniden kayaların üstünde. Allah Allah Allah, gır, tüfekler ve sesler uzaklaşıyor. Biz de daima iniyoruz. Küçük bir kayanın dibinde onun dudaklarını mataramla ıslatıyorum. Yarası yine göğsünden, ceketi kan içinde. Başı yanına doğru düşmüş, gözleri nim kapalı, zaman zaman bir hırıltı arasında Allah'ım, Allah'ım diyor. Ne zaman sargı mahalline geldik, ne zaman sedyeye koyduk bilmiyorum. Dağın eteğinde bir sıhhi arabası, yoldan gidiyoruz. İhsan, İhsan kardeşim, dönmeye çalışıyor fakat aynı hırıltı. Saat sabahın 4'ü. Büyük seyyarın önündeyiz. Çadıra koşuyorum. Genç bir doktor çadırın içini dışını istila eden sedyelerde pansuman yapıyor. Alay kumandan İhsan Bey vuruldu. Getirdik. Hemşire Ayşe yok mu? Mustafa Çavuş sedyeciler. Hey, kumandanı Hemşire Ayşe'nin çadırına götürelim. Burada yer yok. Onu Ayşe'nin küçük çadırında vücudunun şeklini muhafaza eden asker karyolasına yatırıyoruz. Doktor o kadar dikkatli ve rikkatli üniformasını çıkarıyor ki gözleri hala nim kapalı, dudakları mosmor, büsbütün yüzünde acı, uzak, yabancı bir tebessüm var. Biliyorum ki hakikat o bizden uzak ve bize yabancı bir ülkenin kapısından bakıyor. Doktorun arkasından fırlıyorum. Hemşire Ayşe nerede? Fırkanın sığıye bölüğüyle gitti. Telaş etmeyin, hemşireye falan ihtiyaç yok. Nihayet yarım saat sonra hiçbir şeye ihtiyacı kalmayacak. Kafam benim değil gibi. Ayşe'den bir an için nefret ediyorum. Demek Ayşe onun gözlerini bile kapayamayacak. Seyyar karyolanın yanına diz çöküyorum. Başım demirimde, ağlıyorum. Bir an oldu ki burada son dakikalarını yaşayan gencin ölümü hayatımda en kuvvetli ısrabı verdiğine kani oldum. Soğuyan elini arada ellerimin içine aldım. Hafifçe sıktım. Belirsiz, pek belirsiz bir mukabele var. Zavallı genç başta etrafı dinleyen ve bir şey bekleyen bir hal var. Ayşe'yi bir an bulabilsem... Dışarıda horozlar öterken ayak sesleri arttı. Neferler hızlı hızlı konuşuyorlar. Sabahleyin başlayan sükun bitiyor. Hava daha hafif. Yunanlılar Karadağ'dan çekildiler. Her taraftan kaçıyorlar. Sonra dışarıdan feci bir ses. Sedyeyi kaldır, yana çevir diye bağırıyor. Ayağa kalktım. Çadıra bir sedye daha geliyor. Ayşe, Ayşe de mi vuruldu? Elimde İhsan'ın eli gerildi. Parmaklarıma soğuyan parmakları sarıldı. Parmaklarımı koparır gibi çektim. Sedyenin üzerindeki kabutu fırlattım. Altında Ayşe'nin başörtüsü açıldı. Siyah, kesik saçlı başı bir çocuk gibi çıktı. Beyaz hemşire gömleği kan içinde, sağa dönmüş yatıyor. Sol kaşının üstünde çirkin kocaman bir yara var. Saçlarının dibinden başlıyor, kaşını ikiye bölüyor. Kapalı göz kapağından akan kan uzun kirpiklerinin ucunda donmuş. Yüzü küçük, bal mumu bir çocuk heykeli gibi. Dudakları sakin. Sığye neferi sesinde hıçkırıkla fakat iftiharla, aşkla söylüyor. Topla yaralandı. Hemen şehit oldu. Tutamadık. Kumandan Bey şehit oldu demişlerdi. Sığye bölüğünden bir sedyeyle çıktı. Sonra yolda yaralı bir neferin yarasını sararken vuruldu. Hayır efendim, bir şey söylemedi. Getir evlat buraya. Onu da İhsan'ın yatağının yanına sedyesiyle uzattım. İhsan, İhsan, bak kardeşim, Ayşe de yanında. Evvela hareket etti sandım. Eğildim. Ayşe'ye iltihak etmişti. Şimdi çadırın üstünde yan yana yatıyorlar. İhsan'ın arkası dönük, yüzü acı ve uzak.